Ayrım 18.
Gerçi ben ona hanımı hakkında hiç bilgi vermemiştim ama o başka hizmetçilerden Isabel'in oturduğu yeri de çocuğu olduğunu da öğrenmişti. Fakat gene de gidip onu rahatsız etmedi. Isabel kocasının bu davranışı için onun kendisine beslediği nefrete şükretmeliydi. Heathcliff beni hemen her görüşünde çocuğu soruyordu. Adını öğrenince de acı acı gülümseyerek "Çocuktan da nefret etmemi istiyorlar değil mi?" diye sordu. "Çocuktan haberinizin olmasını bile istediklerini sanmıyorum," dedim. "Ama istediğim zaman çocuğu alacağım, bunu iyi bilsinler," dedi. Neyse ki Isabel çocuğunun elinden alındığı günü görmeden, yani Catherine'in toprağa verildiğinden aşağı yukarı 13 yıl kadar sonra, Linton 12 yaşlarında kadarken öldü. Isabel'in o beklenmedik ziyaretinin ertesi günü efendimle konuşmaya fırsat bulamadım. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Bir şey görüşecek halde de değildi. Onu söyleyeceklerimi dinlemeye razı edince de kız kardeşinin kocasını bırakıp gitmiş olmasını sevindiğini gördüm. O yumuşak tabiatından umulmayan bir şiddetle Heathcliff'ten nefret ediyordu. Hem de öylesine derin, öylesine alıngan bir şekilde ki onunla karşılaşabileceği, hatta adını duyabileceği yerlere bile gitmekten çekiniyordu. Buna bir de üzüntüsü eklenince bir keşişten farkı kalmamıştı. Yargıçlık görevini bıraktı, kiliseye bile gitmez oldu. Köye hiçbir zaman uğramıyor, bütün ömrünü bahçesiyle çiftliğinin sınırları arasında geçiriyordu. Yalnız ara sıra kırlara açılarak ya akşamları ya da sabahları erkenden, ortalıkta başkaları gezinmeye başlamadan karısının mezarını ziyaret ediyordu. Ama uzun bir süre bu derecede bedbaht yaşayamayacak derecede iyi kalpliydi. Catherine'in ruhunun onu hükmü altına alması için dua edemezdi. Zaman ona tevekkül, herkesin bildiği neşeden daha tatlı bir keder vermişti. Karısının hatırasını ateşli, müşfik bir sevgiyle anıyor, onun girdiğine hiç şüphe etmediği o mutlu aleme kavuşmayı umuyordu. Üstelik dünya ile ilgili avuntu kaynakları da vardı. İlk günlerde gidenin kendi yerine bıraktığı o cılız yaratığa karşı hiç ilgi göstermediğini söylemiştim. Bu soğukluk Nisan ayında karların erimesi gibi kolayca çabucak eriyip kayboldu. Minik yaratık bir iki kelime söylemesini, bir iki adım atmasını öğrenmeden babasının kalbine bir despot gibi yerleşiverdi. Çocuğun adı Catherine'di ama o nasıl başlangıçta Catherine'in adının kısaltılmışını kullanmamışsa çocuğunun da adını tam olarak kullanmadı. Belki de Heathcliff Catherine'in adını kısaltarak söylemeyi adet edindiği için o karısının adını tam olarak kullanmıştı. Şimdi de küçük kızı hep Cathy'ydi. Böylece babası onu annesinden hem ayırıyor hem de ona bağlıyordu. Çocuğuna bağlılığı da onun kendisinin bir parçası olmasından değil de Catherine'in bir parçası olmasından ileri geliyordu. Bay Edgar Linton ile Hindley Earnshaw arasında karşılaştırma yapar, birbirine benzer olaylar karşısında ikisinin de davranışlarının bu derece aynı oluşuna tatmin edici sebepler bulmaya çalışırdım. İkisi de karılarına düşkün kocalardı. İkisi de çocuklarına bağlıydılar. İyi ya da kötü yönde aynı yolu tutmamalarına bir türlü akıl erdiremiyordum. Yalnız içimden de şöyle düşünüyordum. Karşıdan daha kuvvetli görünen Hindley ne yazık ki daha kötü, daha zayıf çıktı. Gemisi karaya oturunca kaptan görevini bıraktı. Tayfa da gemiyi kurtarmaya çalışacak yerde baş kaldırıp birbirlerine girdiler. Böylece talihsiz gemileri içinde bir kurtuluş ümidi kalmadı. Edgar Linton ise tersine sadık, inanç dolu bir ruha sahip olduğunu ispat etti. Tanrı'ya güveni vardı, Tanrı onu huzura kavuşturdu. Biri ümitle beklemesini bilmiş, öbürü ümitsizliğe kapılmıştı. İkisi de kaderlerini seçtiler, ikisi de buna katlanmak zorunda kaldı. Fakat benim olup bitenlerden çıkardığım ahlak dersini dinlemek istemezsiniz herhalde Bay Lockwood. Çünkü siz de bu olaylar hakkında benim vardığım gibi bir hükme varabilirsiniz. Hiç olmazsa bunu yapabileceğini düşünürsünüz ki bu da aynı kapıya çıkar. Hindley Earnshaw'un sonu tahmin edildiği gibi oldu. Kız kardeşinin hemen arkasından gitti. Aralarında 6 ay ya var ya yoktur. Biz Gerinç'tekiler onun ölümünden önceki günleri nasıl geçirdiğini, ne durumda olduğunu hiçbir zaman öğrenemedik. Benim bildiklerim de cenazenin hazırlanmasına yardım etmek için gittiğim zaman öğrendiklerimden ibarettir. Olayı beye haber vermek için Bay Kenneth geldi. Bir sabah erkenden kötü haber alacağımı sezip heyecanlanmama imkan olmayan bir saatte atıyla avluya girdi. Neli dedi. Şimdi yaz tutma sırası seninle bana geldi. Bu defa bizi bırakan kim? Düşünebiliyor musun? Heyecanla kim? Diye sordum. Atından inip dizgini kapı yanındaki halkaya bağladıktan sonra Tahmin et bakalım, dedi. Hem de önlüğünün ucunu gözüne doğru kaldır. Çünkü ona ihtiyacın olacağına eminim. Sakın Bay Heathcliff olmasın, diye bağırdım. Doktor, ne? Onun içinde gözyaşı döker miydin, diye sordu. Hayır, Heathcliff dayanıklı bir delikanlı. Hele bugün daha da gençleşmiş görünüyor. Onu az önce gördüm. Dünyada sevdiği tek kimseyi kaybettiğinden beri epey semirmiş. Sabırsızlanarak, öyleyse ölen kim Bay Kenneth, diye sordum. Hindley Earnshaw, dedi. Senin eski dostun Hindley Earnshaw, benim de günahkar dedikoducum. Epey zamandır işi bana göre fazla azıtmıştı. İşte ben sana gözlerinin sulanacağını söylememiş miydim? Ama üzülme, tam kendine yakışır şekilde, yani bir lord gibi, zil zurna sarhoş öldü. Zavallı çocukcağız, ben de üzgünüm. İnsan eski bir dostunu kaybedince üzülmeden olamıyor. Oysa akla hayale sığmaz, her türlü kötülük onda vardı. Kendisine yaptıklarıma karşı da epey kötülük etmiştir. Daha 27 yaşına da yeni basmıştı galiba, yani tam senin yaşındaydı. İkinizin aynı yılda doğduğuna kim inanabilir? Bu haber beni Catherine Linton'ın ölümünden daha çok sarsmıştı. Bunu itiraf etmeliyim. Eski hatıralar gönlümde dolanmaya başlamıştı çünkü. Kenneth'a kendisini beyin yanına götürecek başka bir hizmetçi bulmasını söyledikten sonra kapı önüne oturdum. Yakın bir akrabam ölmüş gibi ağlamaya başladım. Acaba eceliyle mi öldü diye de düşünmekten kendimi alamıyordum. Ne yaptımsa bu düşüncenin verdiği sıkıntı devam etti. Bu öylesine can sıkan, inatçı bir düşünceydi ki ondan kurtulmak için uğultulu tepelere gidip ölene karşı yapılacak son ödevlerde bulunmak istedim. Edgar Linton izin vermek istemiyordu ama ben ölünün yanında bir tek dostunun bile bulunmadığından dem vurarak acı acı yalvardım. Üstelik eski beyimin aynı zamanda süt kardeşim olması dolayısıyla benden hizmet beklemeye en az onun kadar hak kazandığını söyledim. Ayrıca Harriton'un şu yavrucuğun beyin hanımının yeğeni olduğunu, daha yakın bir akraba bulunmadığına göre de kendisinin ona veli olması gerektiğini anlattım. Kalan malların durumunu öğrenmek, kaynının işleriyle ilgilenmek de ona düşüyordu. O günlerde Edgar Linton böyle işlerle uğraşacak halde değildi. Onun için bana da avukatıyla konuşmamı söyledi. En sonunda gitmeme de izin verdi. Onun avukatı aynı zamanda Hindley Earnshaw'un da avukatıydı. Köye gidip avukata benimle gelmesini söyledim. Adam başını salladı. Heathcliff'i kendi haline bırakmanın doğru olacağını, işin aslı meydana çıkarılınca Harriton'un bir dilenciden farkının kalmayacağını belirtti. Onun babası borç içinde öldü, dedi. Malların hepsi ipotekli. Varisin yapabileceği en iyi iş, alacaklının kalbinde kendisine karşı bir ilgi uyandırmaya bakmaktır. Alacaklı ancak bundan sonra ona acımayı düşünebilir. Uğultulu tepelere varınca her şeyin gerekli şekilde yapılmasını sağlamak için geldiğimi söyledim. Yeteri kadar sıkışık durumda olan Joseph de benim geldiğimi görünce sevindi. Bay Heathcliff ise benim istendiğimi pek sanmadığını, fakat istersem kalıp cenaze işleriyle ilgilenebileceğimi söyledi. Doğrusunu istersen bu sersemin cesedini törensiz mörensiz yol kavşağına gömüvermeli, diyordu. Dün akşam üzeri yanından 10 dakika ayrılmıştım. Bu süre içinde evin iki kapısını da içeriden sürgüleyivermiş, gece de kendini öldürmek kastıyla sabaha kadar içmiş olacak. Onun bu sabah beygir gibi horuldadığını duyunca kapıyı kırıp içeri girdik. Kanepenin üzerine boylu boyunca uzanmış yatıyordu. Derisini yüzsen uyanamazdı. Ben de Kenneth'ı çağırdım. Geldi ama o zamana kadar bu adam leş olmuştu. Ölmüş, soğumuş, kas katı kesilmişti. Onun içinde ortalığı velveleye vermeye lüzum kalmadığını sen de kabul edersin. Yaşlı kahya da onun bu sözlerini doğruladı ama şöyle de mırıldandı. Ah, keşke doktoru çağırmaya geldi gideydi. Ben beye ondan çok daha iyi bahardım. Ben gittiğimde bey daha ne ölmüştü ne de bir şey. Ben cenaze töreninin gerektiği şekilde ağırbaşlı bir tören olması için ısrar ettim. Bay Heathcliff töreni nasıl istersem öyle tertipleyebileceğimi, yalnız bu iş için harcanacak bütün paranın kendi cebinden çıkacağını unutmamamı söylemişti. Duygusuz, kayıtsız bir tavır takınmıştı. Ne üzgündü ne de sevinçli. Yalnız güç bir işin başarıyla sona erdirilmesine sevinmiş görünüyordu. Bir kere gözlerinde sevince benzer bir şeyin parıldadığını fark ettim. Bu da tabutu götürenler kapıdan çıkarlarken olmuştu. Yaslı bir adammış gibi görünmek ikiyüzlülüğünü de esirgemedi. Harriton'la birlikte tabutun arkasından yürümeden önce çocuğu masanın üzerine çıkardı. Garip bir tavırla şöyle mırıldandı. Sen artık benim oldun güzel çocuk. Bakalım aynı rüzgarın karşısında yeni bir ağaç da öbürü gibi eğri büğrü mü olur, göreceğiz. Hiçbir şeyden haberi olmayan çocuk bu konuşmadan pek hoşlanmıştı. Heathcliff'in sakallarıyla oynayıp yanağını okşadı. Ben sözlerin anlamını kavradığım için sert sert şöyle dedim. Bu çocuk benimle birlikte Trash Cross Garage'a gidecek efendim. Yeryüzünde sizin olmayan biri varsa o da bu çocuktur. Edgar Linton da böyle mi diyor diye sordu. Elbette, bana çocuğu alıp dönmemi emretti dedim. Alçak herif, pekala şimdi bu konu üzerinde tartışmayalım dedi. Fakat ben de bir çocuk yetiştirmekle şansımı denemek istiyorum. Efendine söyle, bu çocuğu almaya kalkarsa ben de onun yerine kendi çocuğumu getirmek zorunda kalırım. Harriton'u kolay kolay vereceğimi söylemek istemiyorum ama öbürünü mutlaka getirtirim. Bunu ona söylemeyi sakın unutma. Bu sözler ellerimizi bağlamaya yetmişti. Eve dönünce bunları kısaca anlattım. Zaten başından beri bu işe pek ilgi göstermemiş olan Edgar Linton işe karışmaktan bir daha söz etmedi. İsteseydi de elinden bir şey gelir miydi bilmiyorum. Uğultulu tepelerdeki misafir şimdi oranın sahibi olmuştu. Hem de resmen sahibi. İşi sıkı tutmuş, Bay Earnshaw'un kumara olan iptilası uğruna harcamak için para bulmak üzere varının yoğunu kendisine ipotek ettiğine avukatı inandırmış, avukat da Bay Linton'a bunu ispat etmişti. Böylece buraların beyi Harriton olacakken babasının can düşmanının eline bakacak duruma düşmüştü. Şimdi kendi evinde bir yanaşma gibi yaşamakta, hem de yanaşmaların aldıkları ücretten de yoksun olarak. Ne bir dostu var ne de uğradığı haksızlıktan haberi. Bunun için de kaybettiğini geri alması imkansız. 18. Alan Dean, o sıkıntılı günlerden sonra gelen 12 yıl hayatımın en mutlu devresidir diye anlatmaya devam etti. Bu süre içinde en büyük üzüntülerim küçük Katie'nin zengin fakir bütün çocukların yakalandıkları cinsten geçirdiği hastalıkları oldu. Bunların dışında ilk 6 ayından sonra bebek bir çam fidanı gibi gelişti. Catherine Linton'un tozları üzerindeki fundalar ikinci defa tomurcuklanmadan yürümeye hatta kendine göre konuşmaya da başladı. Kasvetli bir eve güneş getiren pek şeker cana yakın bir yaratıktı. Yüzü gerçekten çok güzeldi. Earnshaw'ların güzel kara gözlerini, Linton'ların da beyaz tenini, ince çizgilerini, sarı kıvırcık saçlarını almıştı. Canlı, ateşli bir yaratılıştaydı ama kaba değildi. Çok duygulu, sevmeye hazır kalbi ilgi duyduklarına karşı aşırı derecede şefkat göstermesine sebep oluyordu. Onun böylesine çok sevilip bağlanışı bana annesini hatırlatıyordu ama gene de annesine benzemiyordu. Çünkü istediği zaman bir güvercin gibi yumuşak başlı olabiliyordu. Çok tatlı sesli, düşünceli sözleri vardı. Öfkesi hiçbir zaman çileden çıkacak dereceye varmazdı. Sevgisi de hiçbir zaman çılgınca değil, derin, müşfik bir sevgiydi. Yalnız şunu da belirtmek gerekir. Bu güzel huylarını gölgeleyen kusurları da vardı. Şımarıklığa eğilimli olması bunlardan biriydi. Sonra yumuşak huylu olsun, hırçın olsun, üzerlerine düşülen bütün çocuklarda görülen inatçılık onda da vardı. Hizmetçilerden biri kazara canını sıkacak olsa hemen babama söylerim derdi. Babası biraz çıkışacak olsa, daha doğrusu biraz sert bakacak olsa, kızın yüreğini parçalayacak bir şey oldu sanırdınız ama ben babasının ona bir tek sert söz söylediğini sanmıyorum. Onun eğitimini tamamen üzerine almış, bunu kendine eğlence edinmişti. Neyse kız da meraklı, zekiydi. Hem çabucak hem de istekle öğreniyor, babasının emeklerini değerlendiriyordu. 13 yaşına gelinceye kadar yalnız başına bahçe duvarının öbür yanına gitmemişti. Pek ender Edgar Linton onu alıp birkaç kilometre öteye gezmeye götürürdü ama başka kimseye emanet edemezdi. Gimmerton kız için adı olup kendi olmayan hayali bir yerdi. Evinden başka yanına yaklaştığı ya da içine girdiği tek bina kiliseydi. Onun uğultulu tepelerinde Bay Heathcliff'in de varlığından haberi yoktu. Tam anlamıyla dört duvar arasında yaşıyordu ama gene tam anlamıyla mutluydu. Yalnız bazen odasının penceresinden etrafı seyrederken şöyle sorardı. Alan, ben şu tepelere ne zaman çıkabileceğim? Acaba tepelerin öbür yanında ne var? Merak ediyorum. Deniz mi? Hayır Keti derdim. Gene tepeler var. Tıpkı bunlar gibi. Peki altlarında durup bakınca bu altın kayalar nasıl görünüyor? Peniston kayalıklarının dimdik göğe yükselişleri onun dikkatini çekmişti. Hele bütün kırlar gölgelerle kaplıyken bu kayalarla tepe sırtlarında güneşin parlaması onun garibine gitmişti. Kıza onların sadece üst üste yığılmış taş olduklarını, aralarında bodur ağaçları bile yetecek kadar toprak bulunmadığını anlattım. Buralarda çoktan akşam olduğu halde onlar niye hala ışık içinde görünüyor diye sordu. Onlar bizden çok daha yüksekteler de ondan dedim. Sen onlara tırmanamazsın. Çok yüksek, diktirler. Kışın don buradan önce orada başlar. Kuzeydoğudaki o kara kovuk var ya, işte ben orada yaz ortasında bile kar bulmuşumdur. Sevinçle, ya demek sen oralara tırmanabildin diye haykırdı. Öyleyse ben de büyüyüp kadın olunca oraya giderim. Babam hiç gitti mi Alan? Telaşla, bunu baban da söyleyecektir ya küçük hanım derdim. Oraya gitmek zahmetine katlanmaya değmez. Onunla birlikte dolaştığınız kırlar çok daha güzeldir. Hele Trash Cross koruluğu dünyanın en şirin yeridir. Ama ben o koruluğu gezdim, biliyorum, kayaları bilmiyorum diye kendi kendine mırıldandı. Şu en yüksek noktadan çevremi seyretmek de çok hoş olur. Bir gün benim küçük midillim Mini beni oraya götürür. Hizmetçi kızlardan birinin perili mağaradan bahsetmesi onun kafasını bu tasarıyı gerçekleştirme isteğiyle doldurdu. Kız da babasını bu konuda sıkıştırdı. O da küçük hanıma daha büyüyünce bu geziyi yapabileceğini söyledi. Fakat Kitty yaşını aylarla ölçüyordu. Peniston kayalıklarına gidecek kadar büyüdün mü sözleri dilinden hiç düşmüyordu. Oranın yolu uğultulu tepelerin yakınından geçer. Edgar'ın ise oralardan geçmeye hiç gönlü yoktu. Bundan dolayı kız hep şu karşılığı alıyordu. Hayır yavrum, hayır, daha o kadar olmadın. Isabel Heathcliff'in kocasını bırakıp gittikten sonra 12 yıldan fazla yaşadığını söylemiştim. Zaten onun ailesinden olanların hepsi narin insanlardı. Isabel de Edgar da bu çevre halkında çoğunlukla fark edilen gürbüzlükten yoksundular. Isabel'in son hastalığının ne olduğunu kesinlikle bilemiyorum ama hepsi aynı hastalıktan öldüler sanırım. Bu bir çeşit hummaydı. Başlangıçta ağır ağır ilerleyen, tedavisi olmayan, sonuna doğru ölümü çarçabuk bitiveren bir humma. Abisine 4 aydan beri kendisini pek iyi hissetmeyişinin sonunun ne olabileceğini yazmış, mümkünse kendisini ziyarete gelmesini, oğlu Linton'ı kendi eliyle ona teslim etmek istediğini, düzene konacak bir sürü işinin bulunduğunu, abisiyle vedalaşmak arzusunda olduğunu bildirmişti. Ayrıca Linton nasıl kendisinin yanında kalmışsa bundan sonra da dayısının yanında kalabileceğini umuyordu. Babasının çocuğu okutup büyütme külfetine katlanmayacağına emindi. Efendim kardeşinin bu isteğini yerine getirmek konusunda bir an bile tereddüt etmedi. Başka zamanlarda evinden çıkmayı bile istemediği halde bu mektup üzerine uçar gibi gitti. Giderken de Catherine'i benim uyanıklığıma emanet etti. O yokken kızın benimle bile bahçeden dışarı çıkmamasını tembihledi. Kızın yalnız başına gidebileceğini aklına bile getirmemişti. Bey 3 hafta evden uzak kaldı. Emanetim ilk 2-3 günü kütüphanenin bir köşesinde çekilip oturdu. Üzüntüden ne okuyacak ne de oynayacak hali vardı. Böyle uslu uslu otururken bana hemen hiç yük olmamıştı. Fakat bu devrinin arkasından sabırsızlık, usançlık, yorgunluk belirtileri baş gösterdi. Ben onu eğlendirmek için aşağı yukarı koşacak yaşta olmadığım gibi işlerim de pek çoktu. Bu yüzden kızın kendi kendini oyalayabilmesi için bir usul buldum. Onu bazen yaya, bazen de midillisiyle Gerinç'in sınırları içinde dolaşmaya çıkarıyor, döndüğü zaman da kimi gerçek, kimi hayal mahsulü olan maceralarını sabırla dinliyordum. Yaz başında havalar çok güzeldi. O da bu gezintilerden o kadar hoşlanıyordu ki çoğu kere sabah kahvaltısından ikindi çayına kadar dışarıda kalmaya bakıyordu. Akşamları da o inanılmaz hikayelerini anlatarak vakit geçiriyordu. Onun sınırlardan dışarı çıkması ihtimalinden korkmuyordum. Çünkü bahçe kapılarının hepsi genellikle kilitli oluyordu. Zaten kapılar artlarına kadar açık da dursalar tek başına dışarı çıkmayı pek düşünebileceğine ihtimal vermiyordum. Ne yazık ki güvenim boşa çıktı. Bir sabah saat 8'de Catherine bana geldi. O gün kendisinin kervanıyla çölü geçmeye hazırlanan bir Arap tüccar olduğunu söyledi. Bir atla hayvanlarına yetecek kadar da bol yolluk hazırlamamı istedi. Hayvanları bir atla 3 deveymiş. Onun 3 deve dediği iri bir tazı ile 2 küçük köpekti. Çeşitli yiyecekler hazırlayıp bir sepete doldurdum. Sepeti de eğerin bir yanına astım. Başında onu Temmuz güneşinden koruyacak geniş kenarlı tüllü şapkası ile bir peri kızı sevinci içinde atına atladı. 4 nala gitmemesini, eve erken dönmesi için verdiğim öğütleri de alaycı kahkahalarla keserek atını sürdü gitti. Yaramaz çocuk ikindi çeyinde ortalıkta görünmedi. Yolculardan yalnız birisi, yaşlı koca köpek, hem yaşlı hem de rahatına düşkün olduğu için geri dönmüştü. Kedi de atı da öbür iki köpek de hiç görünürlerde yoktu. O yana bu yana adamlar saldım. Sonra da dayanamayıp kendim aramaya çıktım. Gerinç'in sınırındaki fidanlıkta çalışan bir rençper vardı. Ona bizim küçük hanımı görüp görmediğini sordum. Onu sabahtan gördüm dedi. Bana bir kestane dalı kestirdi. Sonra da atını çitinden şu alçak yerinden atlattığı gibi dört nala uzaklaştı. Bunu duyunca neye döndüğümü tahmin edersiniz. Aklıma ilk gelen şey onun Peniston kayalarına gittiği oldu. Adamın tamir etmeye çalıştığı aralıktan yola çıktım. İçimden de bari başına bir şey gelmemiş olsa diyordum. Kira toplamaya çıkmış tahsildar gibi kilometrelerce yol aldım. Derken dönemeçten uğultulu tepeler göründü ama uzak yakın hiçbir yanda Catherine'in izi yoktu. Kayalar Bay Heathcliff'in evinden 2,5 kilometre kadar ötededir. Yani Gerinç'ten 5 kilometre uzakta. Bundan dolayı Cathy'yi bulamadan karanlık bastırırsa diye korkmaya başladım. Ya kayalara tırmanırken ayağı kayıp düştüyse diye meraklanıyordum. Ya öldüyse, ya kemiklerini kırmışsa ben ne yaparım? Kuşkum gerçekten bana üzüntü veriyordu. Onun için çiftlik evine telaşlı telaşlı yürürken köpeklerden Charlie'nin kulağından kanlar akarak başı şişmiş pencerelerden birinin altında yattığını görünce bayağı sevindim. Bahçe kapısını açıp evin kapısına koştum. Açmaları için olanca gücümle vurmaya başladım. Eskiden Gimmerton'da oturan tanıdığım bir kadın açtı. Bay Earnshaw'un ölümünden beri burada hizmetçilik yapıyordu. "Aa," dedi, "besbelli küçük hanımını aramaya çıkmışsın. Korkma, o burada, emniyette. Gelinin bey olmadığına sevindim." Ben hızlı yürümekten korkudan soluk soluğaydım. "Demek bey evde yok, öyle mi?" dedim. "Yok, o da Joseph de burada değil. Bir iki saatten önce de dönmezler. Buyur, içeri gir de biraz dinlen." İçeri girdim. Bir de ne göreyim? Benim zavallı kuzucuğum annesinin çocukken oturduğu sandalyeye kurulmuş, öne arkaya sallanıp durmuyor mu? Şapkasını duvara asmış, sanki evindeymiş gibi gülüyor. Harriton'a gevezelik ediyordu. 18 yaşında güçlü kuvvetli bir delikanlı olan Harriton onu merakla, biraz da şaşkınlıkla seyrediyordu. Kızın durmadan söylediği sözlerden, sorduğu sorulardan pek bir şey anlamadığı belliydi. Sevincimi yapmacık bir öfkeyle saklamaya çalışarak "Aferin küçük hanım," dedim. "Baban gelinceye kadar sana bir daha gezinti mezinti yok. Seni gidi yaramaz kız seni. Bir daha kapının eşiğinden dışarı adımını attırmayacağım." Yerinden fırlayarak koştu. Sevinçle yanıma geldi. "Aa Alan," diye bağırdı. "Bu akşam sana anlatacak öyle güzel bir hikayem var ki. İşte beni buldun ya, sen hiç ömründe buraya gelmiş miydin?" "Çabuk şapkanı giy, doğru eve gidiyoruz," dedim. "Doğrusu beni çok üzdün Cathy. Çok kötü bir iş yaptın üstelik. Somurtmanın ağlamanın hiç faydası yok. Çektiğim üzüntüyü, seni bulmak için dört bir yanı aramamı bunlar bana unutturamaz. Hele Bay Linton'ın seni evde tutmamı tembih edişi aklıma geldikçe, senin böyle başını alıp gitmen çok kötü oldu. Bu da senin küçük bir kurnaz tilki olduğunu gösteriyor. Bundan sonra sana kimse inanmaz."